Abi yer var mı? Evet evet, park park.
Berkay, el freni çek hadi, kayıt başladı.
Çektim abi. Merhaba, ben Berkay.
Ben Bora.
Bugün 4 Şubat 2012.
You're listening to Kayıt Başladı Podcast.
Oh yeah.
Yeah baby. I need a dollar,
dollar, dollar, that's what I need. Evet, bu hafta cuma günü kaydı yapamadık. Bugün cumartesi. Önce bir siteler, daha sonra Ankara Kalesi.
Evet, siteler esnafıyla sabah merhabalaştık.
Evet, merhaba abi dedik. Çeşitli ev ihtiyaçlarını gördükten sonra şimdi arabanın içinde kayıt yapmaya karar verdik.
Evet, mobil hayatın nimetlerinden yararlanıyoruz. Bir laptop, bir kayıt cihazı.
Bazen düşünüyorum da acaba bu hayatta sahip olduğumuz şeyler aslında gerçekte onlar mı bize sahip oluyor? Mesela şu anda mobil olarak kayıt yaptığımızı söyledin. Geçen aylarda senin iPhone'un bozulmuştu. Dayanılmaz bir hafiflik hissetmiştin üzerinde.
İlk bozduğum zaman cihazı çok üzüldüm. Sonra tamire verdikten sonra tabii telefona ihtiyacım olduğu için eski Nokia'ma geri döndüm.
Hı hı.
Eski Nokia'yı kullanırken...
Dumanla çalışıyor değil mi eski Nokia? Mesajlaşmak
evet,
için.
Evet, arkasında bir duman bölmesi var, oradan sana mesaj atabiliyorum. O cihazın tek yapabildiği zorlarsan e-maillerini okuyabiliyorsun.
Hı hı.
Fakat bana öyle bir hafiflik verdi ki. Çünkü Nokia'yı kullandığım zaman internete bağlanamıyordum ve hiçbir bilgi alamıyordum. Ama iPhone'u kullandığım zaman... Nerede bir boş vaktim olsa, işte bir yerde bir şey mi bekliyorum, hemen açıyorum maillerime bakıyorum.
Hı hı.
Ya da hemen açıyorum, mail yoksa başka bir şeye bakıyorum, başka tüketebileceğim bir şeye bakıyorum. Yani bu beni deli gibi tüketmeye yöneten ve sürekli bir şeyler okumaya yönelten bir cihazdı.
O zaman sahip olduğun şey sana sahip olmuş oldu.
Aynen öyle. Aslında ben iPhone'a değil, iPhone bana sahip olması gibi bir durum söz konusu.
Evet, benzer bir şey aslında şeyde de var ya, mesela pahalı bir arabaya sahip olduğun zaman bunu tutup da sokaktaki değnekçiye ya da valeye veremiyorsun. Çünkü arabaya bir şey olacak korkusuna sahip oluyorsun. Aslında araç sana sahip oluyor. Sen aracı sahip olman
gerekiyor. Aynen. Şimdi mesela öyle bir cihaz, araban olduğunda ya ben bugün bir öğlenliğin Tunalı'ya ineyim.
Hı hı.
Oraya da bir yere park ederim arabayı. Hı hı. Bir Tunalı'ya yürür gelirim deme özgürlüğün yok.
Evet.
Çünkü arabayı park ettikten sonra muhtemelen aklın arabada olacak. İşte biri mi çizdi? Dolayısıyla cihazların sana sahip olması... Hiç farkında olmadığımız ama yaşadığımız bir şey gerçek hayatta.
Peki cihazların dışında acaba yani bu Web2.0 konseptiyle internet de bize sahip oluyor mu şu anda?
Olabiliyor. Şu anda da öyle zaten. Bilgisayarın başına oturduğun zaman ne yapıyorsun? Bir sosyal ağa bağlanıyorsun.
Hı-hı.
Oraya bakıyorsun. Kapatıyorsun. 15 dakika sonra bir daha bakıyorsun. Sanki arada ne olabilir ki? Sabahleyin hayatına Facebook'la başlayıp akşam Facebook'la bitiren insanlar var etrafta.
Ya da Twitter'la.
Ya da Twitter'la devam eden insanlar var. Bilgisayar ve internet bize sahip oldu. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Ve bu gerçeklikten kaçma şansımız da bence zor gibi gözüküyor şu anda.
Zaten geçen mesela şey düşünüyordum. Yani bilinçsiz bir şekilde bu mecrayı kullandığın zaman en sonunda kendini hiç tanımadığın birinin çocuğuna bakıp ondan sonra çocuğunun resmine bakıp ne yapıyorum ben diye bulabiliyorsun. O arkadaştan o arkadaş, o arkadaşın onun çocuğu olmuş, onun doğum resmini koymuşlar. Yani bir an ne yapıyorum lan ben diye kendine geldiğin zaman tanımadığın birinin çocuğunun resmine bakıyorsun.
Geçen YouTube'da bu bir moda oldu hatta artık. YouTube'da videoların altında böyle çok ilginç videoyu izlerken altına şey yazıyorlar yorum olarak. Ya ben aslında matematik sorusunun cevabını arıyordum ama nasıl buraya geldim bilemiyorum gibi yorumlar yazıyorlar.
Ya internet kesinlikle bir bağımlılık.
Bir paralel evren aslında. Biz bu evrene paralel bir şekilde ayrı bir hayat yaşıyoruz orada.
Evet. Bunu daha ileri götürmek isteyenler için Second Life bile var.
Second Life ne? Biraz açar mısın?
Second Life aslında bir oyun denebilir. Bilgisayarınızda yüklediğiniz bir yazılımla farklı bir dünyaya bağlanıyorsunuz. Kendinize bir karakter yaratıyorsunuz. Bu karakteri bir dünya ile ilişkilendiriyorsunuz. O dünyada hayatınıza devam ediyorsunuz.
O dünyada dolaşabiliyoruz herhalde.
Evet, uçabiliyorsun, dolaşabiliyorsun, kendi mağazanı açabiliyorsun.
Ada falan satın alabiliyoruz.
Evet, ticaret yapabiliyorsun. Kendi karakterini istediğin gibi yaratabiliyorsun. Örneğin tuhaftır. Geçen bir belgesel izledim. Belgeselde şeyden bahsediyorlardı. Çoğu insanın aslında gerçek dünyadaki kendi cinsiyetinden farklı bir cinsiyetle seçtiği de ortaya çıkmış yani.
Oradaki anlaşmazlıklar nasıl çözülüyor?
Gerçek dünyanın hukuk kurallarıyla çözülüyor.
Öyle mi? Mesela orada bana bir haksızlık yapılırsa ben gidip mahkemeye hakim bey şöyle bir durum söz konusu diye bir dava mı açıyor?
Tuhaftır. Şöyle bir şey olmuş. 2007-2008 yılında bir tane karakter Second Life'da bir dükkan açıyor. Bu dükkan içerisinde de Second Life içerisinde insanların giyebileceği kıyafetler satılıyor. İşte çeşitli sunucu sorunlarından dolayı bu dükkan içerisindeki tüm materyaller ikinci kez klonlanıyor sistem tarafından.
Ha, bir tane daha oluyor aynılarında.
Evet, ondan sonra ve bu ikinci kez yaratılan klonların sahibi yok. İlkleri hala o kişiye ait. Dolayısıyla bunlar boşta. Bu boşta olanları da biri gidip alıyor. ücretsiz bir şekilde sahipleniyor ve bunları pazar yerinde satıyor. Second Life'ın pazar yerinde satıyor.
Orijinal sahibi farkına varıyor o zaman.
Evet, her şeyden iki tane var ondan sonra. Dolayısıyla bunu farkına vardıktan sonra ne yapabileceğini şaşırıyor. Çünkü orijinal sahibi, şöyle bir şey var Second Life'da, bir dijital bir para birimi var. O dijital para birimi normal bildiğimiz birinci dünyadaki para birimiyle değiştirebiliyoruz.
Yani oradan para kazanıp hayatını geçindirebiliyorsun.
Evet, bu bahsettiğim karakter avatarlar için, bu karakterlerin şeylerini avatar diyebiliriz.
Resimleri için.
Resimleri ve karakter tipleri için. Avatarlar için işte kıyafetler, topuklu ayakkabılar, işte şapkalar vesaireler falan ötüyor. Bunları satıyor. Second Life'dan elde etmiş olduğu o dijital para biriminde normal para biriminde ondan sonra Amerikan dolarına dönüştürüyor. Dolayısıyla ürünleri klonlandığı zaman büyük bir gelir kaybına uğruyor. Çünkü aynı ürünü marketplace adam bedava elde ettiği için çok hızlı bir şekilde satıyor. Belgeselde şeyden bahsediyorlardı, yani ikinci hayatı yaşıyorsun ama eninde sonunda çok özgürlük falan dediğin zamanda bile, çok demokratik bir düzen olduğunu söylesen bile, kurallar gene birinci dünyanın kuralları. Çünkü Amerikan mahkemelerinde dava ediyorlar. Sanki kendi düşüncelerimizi paylaşarak bindiğimiz dalı kesiyoruz gibi hissediyorum.
Biz internetten para kazanıyoruz. Orada ne kadar çok insan olursa bizim para kazanma şansımız, yaptığımız işlerin satma imkanı daha da fazla olur. Ama interneti kullanmanın bence insanlar tarafından öğrenilmesi gerekiyor zamanla.
Sen nasıl bir taktik uyguluyorsun ya da nasıl bir çalışma yöntemin var?
Geçen bu taktiği anlatmadan önce şey düşündüm. Yani sosyal medyanın ya da bu internet bilgi akışının insan üzerindeki hayatındaki etkisini. Berbere gittik. Hı hı. Tıraş oluyorum ben. O sırada düşündüm. Mesela berber beni tıraş ederken 5 dakikada bir Twitter'a baksa, hı hı, ya da 5 dakikada bir Facebook'a baksa benim tıraşım ne kadar zamanda biter? Normalde bir erkek tıraşı 15 dakikadır biliyorsun, en fazla 20 dakikadır. Hı hı. Muhtemelen bir saatte falan beni tıraş edemez ya da ederken kestiği yeri unutur, bir daha keser, yamuk yumuk keser. Hı hı. Gerçek hayatta da bilgisayar başındayken iş yapıyorsan ya da bilgisayar önündeyse sosyal medyanın ya da internetin etkisi aynı. Ben şöyle bir şey yapıyorum.
Hı hı. Ne yapıyorsun?
İnternet teki iletişimimi mümkün olduğu kadar kapatıyorum.
Ne yapıyorsun? Zaman. İnternet kablosunu çekiyorsun.
Bilgisayarı kapatıp kağıda geçiyorum. şunu yapıyorum. İşte e-mail programını kapatıyorum. Hı-hı. Sosyal ağlarla ilişkimi kesiyorum. Ve onları günün belli periyotlarına yayıyorum. Nedir mesela? İşte öğlen yemeğinden döndükten sonra bir bakmak olabilir. Ya da akşam iş bittikten sonra bakmak olabilir. Yani bir de
bir disiplin gerekiyor.
Bir disiplin gerektiriyor kesinlikle. Ya da Pomodoro tekniği diye bir teknik
ama
var.
Ama belli bora.
Evet Berkaycığım, İtalyanlar, hı, bu konuda bir şey yazmışlar.
Domates demek Pomodoro.
Pomodoro domates demek. Bu teknik başka yerlerde kullanılan bir teknik ama bilgisayar başında çalışanlar için de uygulanabilir. Şöyle ki bir kural koyuyorsun. Diyorsun ki ben 45 dakika boyunca ders gibi aynı. Sadece işimi yapacağım. Başka hiçbir şeyle ilgilenmeyeceğim. Bir tane de zamanlayıcı kuruyorsun kendine. O zamanlayıcı o sürenin bittiği zaman sana haber veriyor. Sen ondan sonraki kuralın işte 15 dakika teneffüs gibi düşünebilirsin bunu da. Hı hı. Neyse seni mutlu eden ya da uyuşturan ya da kafanı dağıtan onunla ilgileniyorsun.
Hı hı. 45'e 15 dakika o zaman.
45'e 15 dakika. Bu zaman değişebilir. Bu bir kural değil ama 25'e 10 dakika falan da olabilir. Hı hı. Ama bu verimli bir sonuç üretiyor sana. Çünkü bu kuralı kendi kendine koyduğun için arada başka şeylerle ilgilenmiyorsun.
Bunu yardımcı olması için yazılımlar da var. Çeşitli işletim sistemlerinde galiba.
Evet, bu tekniği destekleyen yazılımlar da var. Yani aslında bunun şöyle doğru olduğunu düşünebilirsin. Üniversitede ders verdik biliyorsun. Hı-hı. Oradaki öğrenciler eski zamanda internet yokken daha dersi dinleyebiliyorlardı. Şimdi ben artık derse neredeyse Jammer'la girsem mi girmesem mi ikileminde kalıyorum. Çünkü tam ben bir şey anlatıyorum. İki tanesi telefona bakıyor. Öbürü internette bir şey yazmaya çalışıyor.
Aslında benzer bir tekniği kendi hayatımızda ofiste de uyguluyoruz bu ara.
Uyguluyor muyuz?
Uyguluyoruz. Ofiste ikimiz aynı odadayız. Saat 10 ile 12 arasında aklımıza çok parlak bir fikir de gelse, hı hı, bunu kesinlikle birbirimizle paylaşmıyoruz. Bunu bir yere not alıyoruz. Daha sonra öğleden sonraki bölümde daha rahat bir şekilde birbirimize bunları paylaşabiliriz.
Sabah niye önemli peki sence çalışan bir insan için? Sabah zamanı niye daha değerli?
Ben herkes için çünkü yorum yapamam ama benim için en değerli saatler sabah saatleri. Özellikle eğer gün erken başlayabiliyorsam 6 gibi, 7 gibi, bu 6 ile 11 arasındaki vakitte ya da 12 ile arasındaki vakitte günün bütün işlerini bitirebiliyorum.
Enerjin daha yüksek oluyor, kafa daha rahat çalışıyor.
Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle onunla alakalı.
Bir de tabii evden çalışabilme durumu diye bir kavram var.
Evet, bir de home office çalışanlar var.
Dünya üzerinde büyük bir trend. Birçok firma eve gönderiyor çalışanlarını. Evden çalışın ya da nereden istiyorsanız oradan çalışın diye.
Evet, insanlar için de büyük bir trend. Ben mesela hem ofiste hem de home office olarak evden çalışıyorum. Bazı müşterilerim için Evde hizmet ve danışmanlık veriyorum.
Oğlum ne tür müşterilerin var senin?
Ya abi işte bildiğimiz müşteriler. Farklı müşteriler değil.
Evde çalışmak çok kebap abi. Ne güzel işte pijamanı giyiyorsun. Hı-hı. Bilgisayarın başına oturuyorsun, işini yapıyorsun.
Evet ama gerçekte olay o değil.
Ne yapıyoruz?
Çünkü disiplin gerektiriyor evde çalışmak.
Ama sabah takım elbise mi giyiyoruz?
Hayır. Yani o kadar da abartmaya gerek yok ama sabahleyin kalktığın zaman mesela direkt pijamalarını çıkarıp iç kıyafetlerini giymen gerekiyor. Yani iç kıyafeti derken tutup da tulum giymiyorsun tabii.
Tek çözüm tabii kıyafeti giymek değil. Kıyafeti giyince her şey olmuyor. Başka şeyleri de çözmek lazım.
Ne gibi mesela?
Yani mesela evdeki diğer cihazlar da seni çekiyor olabilir. Gel Xbox diyor ki gel benimle oyna, gel benimle oyna.
Ha, ya da bir hafta önce almış olduğun 5 tane DVD hala izleyememiş olmak ve onların orada durması da.
Evet yani şey diyebilirsin. Ya bugün bunları ben izlerim. Akşam da işi yaparım diyebilirsin. Hı-hı. Ama bu külliyen yalan. Hiçbir zaman daha onun gerçek olduğunu görmedim. Bu aynı üniversitede ya bu dersi yarın çalışırız deyip sonunda vizeden çakmaya benziyor.
Evet, yumurta ve kapı olayından bahsediyorsun.
Evet, aynen. Bununla ilgili daha böyle disiplinli olmak lazım.
Evet, bu Almanlara bayılıyorum bu araya.
Alman ekolü mü diyorsun?
Evet, Alman disiplini bayılıyorum yani.
Bu Almanların senin üzerindeki etkisi nereden geliyor acaba? Alman kolejine de gitmedin mi?
Gitmedim evet aslında ama herhalde bu izlemiş olduğum gençlik yıllarımda kıza okul raporu 1, 2, 3, 4, 5 ve 11 ile sonlanan seriyle ilgili olabilir. Sat
Heinz diyorsun.
Sat Heinz olabilir, bilmiyorum. Oradaki kolü sevmiş olabilirim belki. Bu herkesin hayatında farklılık gösterse de benim başarı için anahtarım disiplin Bora.
O zaman ben de İngiliz anahtarını alıyorum Berkay.
Abi mobilite güzel anladık. Arabada kayıt yapmak da güzel fantaziydi tamam da. Park görevlisi manyak manyak bakmaya başladı.
Onu da çağır abi o da gelsin kaydına.